4. kaset 2. yüz. Nikolay Petrovich Moskova'dan yeni getirttiği porterden birkaç şişe açtırdı ve öylesine hızla içmeye başladı ki yanakları kıpkırmızı oldu. Yarı çocuksu, yarı sinirli bir gülme tutturdu. Bu genel neşe sofraya hizmet edenleri de sardı. Dunyaşa delirmiş gibi koşup duruyor, boyna kapıları çarpıyordu. Piotr ise saat sabahın üçünü bulduğu halde gitarında kazak valsi çalıyordu hala. Sakin havada tatlı ve kederli sesler yayılıyordu. Ama aydın uşağın bütün çabaları birkaç kısa başlangıç ezgisinden başka bir şey getirmiyordu. Doğa onu başka şeylerden olduğu gibi müzik yeteneğinden de yoksun bırakmıştı. O sırada Marino'da işler hiç de iyi gitmemişti. Zavallı Nikolay Petrovich sıkıntılı günler geçiriyordu. Zorlu çiftlik işlerinin her günkü güçlükleri, o anlamsız güçlükleri arttıkça artıyordu. Gündelikçilerden çektiği sıkıntılar dayanılmaz bir duruma gelmişti. Kimi işine son verilmesini ya da ücretinin artılmasını istiyor, kimi peşin aldığı ücreti iç ederek çekip gidiyordu. Atlar hastalanıyordu. Koşum takımları yangından çıkmışçasına hasar görüyordu. İşler baştan savma yapılıyordu. Moskova'dan getirilen harman makinesi çok ağır olduğu için işe yaramıyordu. Öteki makine daha ilk kullanışta bozulmuştu. Gözleri iyi görmeyen yaşlı bir kadının rüzgarlı bir gün elinde alevli bir odun parçası ile ineğini tütsülemeye gitmesinden ağırın yarısı yanmıştı. Evet ama diretiyordu yaşlı kadın. Bu kaza beyefendinin süslü peynirler ve süt mamulleri yapmayı kafasına koymasından oldu. Kahya birden işi tembelliğe vurmuş ve ekmek elden yaşayan her Rus gibi şımarlamaya başlamıştı. Nikolay Petrovich'i uzaktan görünce elindeki sopayı yanından geçen bir domuza fırlatarak ya da yalın ayak bir çocuğu paylayarak hamaratlığını göstermek hevesine kapılıyordu. Ama bunun dışında uyuyordu genellikle. Ortakçı köylüler parayı zamanında ödemiyor, beyin korkusundan kaçak odun kesiyorlardı. Neredeyse her gece korucular köylülere ait atları çiftliğin çayırlarında yakalıyor, kimi zamanda onları zorla alıp götürüyorlardı. Nikolay Petrovich otlaklarında izinsiz hayvan otlatma için para cezası koymuştu. Ama işin sonu atların onun tarlasında birkaç gün beslendikten sonra geri verilmesiyle bitiyordu. Üstüne tüy diker gibi bir de köylüler aralarında kavga etmeye başlamışlardı. Kardeşler paylarının bölüştürülmesini istiyor, karıları aynı çatı altında oturmayı kabul etmiyorlardı. Birden kavganın patlak vermesiyle sanki bir işaret almışlar gibi bütün kalabalık ayağa kalkıyor ve çiftlik bürosuna doğru koşup kapıda toplanıyor. Çoğun sarhoş bir halde, suratları yara bere içinde beyin yanına çıkmak, onun haklıyı haksızı ayırmasını, suçluyu cezalandırmasını istiyordu. Bir gürültü patırtıdır gidiyor, kadınların çığlıkları erkeklerin küfürlerine karışıyordu. Birbirleriyle çekişen tarafları ayırmak gerekiyordu ve Kirsanov avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Ama ne yapsa doğru bir karara varmanın olanaksızlığını her zaman biliyordu. Hasat için işçi bulmak güçlüğü vardı. Komşu bir mülkün sahibi, doğru görüşlü bir adam, ona biçici vermeyi teklif etti. Ama hektar başına her işçi için 2 ruble istedi ve böylece hiç utanmadan onu aldatmış oldu. Nikolay Petrovich'in köylü kadınları ise duyulmamış gündelikler istiyorlardı ve bu arada ürün tarlalarda çürüyordu. Biçme işinde geri kalıyorlardı. Aynı zamanda da yardım sandığı tehditler savuruyordu, ödeneklerin hemen verilmesini istiyordu. Açıkçası başa çıkamıyorum diyordu Nikolay Petrovich sık sık umutsuzluk içinde. Ben başa çıkamıyorum bunlarla. Hükümete haber vermek de ilkelerime aykırı. Oysa ceza korkusu olmadan bunlara hiçbir iş yaptıramazsın. Sakin ol, sakin ol diyordu böyle zamanlarda Pavel Petrovich bir şeyler mırıldanarak. Kaşlarını çatıyor, bıyıklarını çekiştiriyordu. Bazarov bu gibi bayağı işlerden uzak tutuyordu kendini. Gerçekte bir konuk olarak ona düşmezdi kendini ilgilendirmeyen işlere karışmak. Marino'ya gelişinin ertesi günü kendisini kurbağalarına, tek hücreli su hayvanlarına, kimyasal deneylerine verdi ve bütün vaktini onlarla geçirdi. Öte yandan Arkady babasına yardım etmese de yardım etmeye hazırmış gibi bir izlenim uyandırmayı görev saymıştı kendine. Babasını sabırla dinliyordu. Hatta bir kez öğüt bile verdi ona. Hani uygulansın diye değil de ilgisini göstermek için. Çiftlik işleri tatsız gelmiyordu ona. Tarım işini kendisi için uygun düşünmekten hoşlanıyordu da ama o sırada aklı başka şeylerdeydi. Durmadan Nikos Koye'yi düşündüğünü görüp şaşıyordu Arkady. Bundan önce biri gelip de ona Bazarov'la aynı çatı altında, hem de bu baba evinin çatısı altında sıkılacağını söyleseydi sadece omuzlarını silker geçerdi. Ama şimdi bakıyordu da vakit bir türlü geçmek bilmiyordu. Ve o buradan çekip gitmek özlemini duyuyordu. Yorgun düşünceye dek yürümeyi deniyordu ama o da bir işe yaramıyordu. Bir gün babasıyla konuşurken Bayan Odintsov'un annesinin Nikolay Petrovich'in ölen eşine yazdığı birkaç ilginç mektubun kendisinde olduğunu öğrendi. Ve Arkadi mektupları alıncaya kadar babasına rahat huzur vermedi. Nikolay Petrovich onları bulmak için 20 çeşit çekmece ve kutuyu karıştırmak zorunda kalmıştı. Arkadi bu yarı küflenmiş kağıt parçalarını eline alınca sakinleşir gibi oldu. Sanki önünde bir amaç belirmişti. Bundan yararlanmalıydı. İkiniz için de söylüyorum sözünü sessizce tekrarlıyordu kendi kendine. O söyledi bunu. Gideceğim. Evet, gideceğim ne olursa olsun. Ama son gidişlerindeki soğuk karşılayışı, düştüğü sıkıntılı durumu ansayınca bir çekingenlik geliyordu içine. Başkasının koruyuculuğuna sığınmadan bütün gücünü kendi başına kullanmak talihini denemek için duyduğu gizli istek, gençliğin o büyük gözü pekliği üstün geldi sonunda. Malino'ya dönüşünün 10. günü pazar okullarının nasıl çalıştığını incelemek üzere arabasını 4 nala kente sürdü gene. Oradan da Nikoskoye'ye. Arabacıyı daha hızlı sürmesi için boyuna zorlayarak atla savaşa giden bir subay gibi yazgısına atılıyordu. İçinde hem korku vardı hem sevinç ve sabırsızlıktan soluğu kesiliyordu. Kendi kendine en iyisi düşünmemek diyordu boyuna. Atılgan bir arabacıya düşmüştü Bereket. Adam her handa duruyor, her duruşta da bir tek ya da bir tane içecek miyiz diyordu. Ama bir tane attı mı da atları acımıyordu. Sonunda bildik evin çatısı göründü. Ben ne yapıyorum düşüncesi birden çırptı Arkadi'nin kafasından. Ne olursa olsun geri dönmek yok artık. Üç hayvan aynı hızla gidiyordu. Arabacı sevinçle bağırıp ıslıklayarak coşturuyordu onları. İşte tekerleklerin ve nalların altında köprü ses veriyor, budanmış ağaçların arasındaki yol koşarak karşı çıkıyordu onlara. Koyu yeşillik arasında bir kadının pembe giysisi çarptı gözüne. Bir şemsiyenin ince saçakları altından genç bir yüz gizlice baktı. Katya'yı tanıdı Arkadi. Katya da onu. Atları yavaşlatmasını söyledi Arkadi arabacıya ve arabadan atlayıp Katya'nın yanına gitti. "Aa, siz misiniz?" diye bağırdı kız. Bütün yüzüne ve boynuna yavaş yavaş bir kızıllık yayıldı. "Hadi gidip ablamı bulalım. Burada, bahçede. Sizi görünce sevinecek." Katya Arkadi'yi bahçeye götürdü. Kızla karşılaşması ona özellikle uğurlu bir belirti gibi gelmişti. Onu görünce öylesine sevinmişti ki en yakın biri için duyulur ancak böylesi. Her şey öyle yolunda gitmişti. Ne merasime lüzum kalmıştı ne gelişini Kahya'nın haber vermesine. Yolu dönünce Anna Sergeyevna'yı gördü. Arkası ona dönük oturuyordu. Ayak seslerini duyunca ağır ağır dönüp baktı. Arkadi gene sıkıldı ama genç kadının söylediği ilk sözler onu rahatlattı. ''Hoş geldiniz sizi kaçak sizi'' dedi sevecen bir sesle ve ona doğru yürüdü. Gülümsüyor, güneşten, rüzgardan gözlerini kısıyordu. ''Nerede buldun onu Katya?'' ''Size bir şey getirdim Anna Sergeyevna'' diye söze başladı Arkadi. ''Hiç beklemediğiniz bir şey. Kendinizi getirdiniz ya, bundan daha iyisi olur mu?'' Arkadi'yi alaycı bir sevgiyle ve yolculuğunun gerçek nedeni üzerinde şunca aldanmadığını söyleyerek uğurladıktan sonra Bazarov kendisini tam bir yalnızlığa kapadı. İçinde bir çalışma hırsı uyanmıştı. Artık Pavel Petrovich ile tartışmıyordu. Pavel Petrovich ise onun yanındayken aşırı aristokrat tavırları takınıyor ve düşüncelerini sözcükler yerine daha çok ünlemlerle anlatıyordu. Bir kez ama sadece bir kez o zaman çok tartışılan bir konuda Baltık baronlarının hakları konusunda nihilistle tartışmaya kalkıştı. Ama der demez tuttu kendini soğuk bir nezaketle. Ama neye yarar? Biz anlayamıyoruz birbirimizi ya da en azından ben sizi anlamak şerefine eremedim dedi. Elbette anlayamazsınız diye bağırdı Bazarov. İnsan her şeyi anlamaya yeteneklidir. Evreni dolduran esrin titreşimini de, güneşte olup bitenleri de. Ama başka birinin burnunu neden kendi gibi değil de başka türlü sildiğini işte onu anlayamaz. Ne yani, nükte mi bu? Diye soru tonunda konuşarak onun yanından uzaklaşmıştı Pavel Petrovich. Ama kimi zaman Bazarov'un deneylerinde bulunmak için izin istediği de oluyordu. Ve bir kez de en güzel sabunlarla yıkanmış, kokularla bezenmiş yüzünü saydam bir infusoria'nın yeşil bir tozu nasıl yuttuğunu ve boğazında yetişen yumru gibi iki küçük organla onu nasıl çiğnediğini görmek için mikroskoba yaklaştırmıştı. Nikolay Petrovich ağabeyinden daha sık gidiyordu Bazarov'u görmeye. Çiftlik işleri vaktini bunca almasaydı her gün gelirdi kendi deyişiyle çalışmaya. Genç araştırmacıyı hiç rahatsız etmiyordu. Odanın bir ucunda oturuyor, dikkatle bakıyor, arada bir çekingen bir soru soruyordu. Öğle akşam yemeklerinde konuşmayı hep fizik, yer bilim ya da kimyaya yöneltmeye çalışıyordu. Çünkü başka bütün konular, politikayı bırakalım, çiftlik işleri bile çatışmaya yol açabilir ve karşılıklı hoşnutsuzluklar doğurabilirdi. Nikolay Petrovich ağabeyinde Bazarov'a karşı nefretin azalmadığını seziyordu. Başkaları için de önemsiz bir olay bunu açıkça gösterdi. Civarda kolera patlak vermişti. Hatta Maryuna'dan da iki kurban kapıp götürmüştü. Bir gece Pavel Petrovich korkunç hastalandı, sabaha değin acı çekti ama Bazarov'un bilgisine başvurmadı. Ve ertesi gün onunla karşılaşınca neden kendisine haber yollamadığı sorusuna karşılık olarak yüzü hala soluk fakat güzelce taranmış ve tıraş olmuş bir durumda. "Tıbba inanmadığınızı söylemiştiniz yanlış hatırlamıyorsam," demişti. Böylece günler geçti. Bazarov inatla can sıkıntısı içinde çalışıyordu. Nikolay Petrovich'in evinde içini dökmese bile en azından seve seve konuşacağı bir kişi vardı. Fençkaydı bu. Bazarov sabahları çok erken bahçede ya da avluda karşılaşıyordu onunla çoğu zaman. Odasına onu görmeye gitmiyordu hiç. Fençka ise sadece bir kez gelmişti onun kapısına. Mitya'yı yıkayıp yıkamaması gerektiğini sormaya. Kadın ona sadece güvenmekle, ondan çekinmemekle kalmıyor, Nikolay Petrovich'in yanında olduğundan daha serbest, daha rahat oluyordu onunla. Bunun nedenini söylemek güçtür. Kim bilir, belki de Bazarov'da insanı hem çeken hem korkutan bütün o üstünlüklerin, aristokrat ruhun bulunmadığını belli belirsiz seziyordu. Onun gözünde bu genç adam hem çok iyi doktor hem de sade bir insandı. Kadın onun yanında hiçbir utangaçlık duymadan çocuğuna bakıyordu. Bir seferinde birden başı döndüğü ve ağrıdığı bir gün onun elinden bir kaşık ilaç içmeyi de kabul etmişti. Nikolay Petrovich yanlarındayken genç kadın Bazarov'a uzak duruyor gibiydi. Bunu kurnazlığından değil, terbiye gereği yapıyordu. Pavel Petrovich'e karşı ise her zamankinden daha dikkatliydi. Adamın son zamanlarda bir gözü üstündeydi. Birdenbire sanki topraktan biter gibi arkasında beliriyordu, sırtında İngiliz giysisi, elleri ceplerinde, kırmızı ve kuşkulu bir yüzle. Fençka, başımdan aşağı soğuk sular dökülmüş gibi oluyor diye yakınıyordu Dunyaşa'ya. Dunyaşa da buna karşılık göğüs geçiriyor ve başka bir duygusuz insan düşünüyordu. Bazarov farkında olmadan Dunyaşa'nın kalbinin zalim zorbası olmuştu. Fençka hoşlanıyordu Bazarov'dan ama Bazarov da ondan hoşlanıyordu. Hatta Bazarov Fençka ile konuşurken genç kadının yüzü bile değişiyordu. Açık, neredeyse sevecen bir anlama kapılıyordu yüzü. Her zamanki safsaklığın yerini bir çeşit şakacı bir merak alıyordu. Fençka her geçen gün daha güzelleşiyordu. Genç kadınların yaşamında böyle bir mevsim vardır ki birden yaz gülleri gibi açıp tomurcuklanırlar. Fençka için de öyle bir dönem gelmişti. Her şey buna yardım ediyordu. Hatta o sırada son kertesine varan Temmuz sıcağı bile. İnce beyaz giysisi içinde ondan da beyaz ve saydam görünüyordu. Güneş derisini karartmamıştı fakat sakınamadığı sıcak yanaklarına, kulaklarına hafif bir kırmızılık veriyordu. Bu yüzden bütün vücuduna bir rehavet yayılıyor, güzel gözlerine bir mahmurluk geliyordu. İşi gücü ile zar zor uğraşıyor, elleri dizlerine düşüyordu. Güçlükle adım atıyor, boyuna göğüs geçirip hoş bir çaresizlik içinde yakınıp duruyordu. "Sık sık göle gir," diyordu ona Nikolay Petrovich. Daha suyu tümden çekilmemiş göllerden birinin üstünü büyük bir tenteyle örtülmüştü. "Ah Nikolay Petrovich, daha oraya varmadan ölürüm ben. Dönerken de ölürüm. Bahçede bir parça bile gölge yok." "Doğru, gölge yok," diye karşılık veriyordu Nikolay Petrovich alnını ovuşturarak. Bir gün sabahın yedisinde Bazarov gezintiden dönerken çoktan beri çiçekleri dökülmüş fakat hala koyu yeşil olan leylaklı kamelyede Fençka ile karşılaştı. Genç kadın bir sırada oturuyordu ve başına beyaz bir örtü atmıştı. Yanında çiğ ile hala ıslak, kırmızı beyaz güllerden büyük bir demet vardı. Bazarov günaydın dedi ona. "Ah Bay Bazarov," dedi kadın. ve onu görmek için başörtüsünün ucunu biraz kaldırdı. Böyle çıplak kolu dirseğine kadar göründü. Bazarov onun yanına oturarak ''Ne yapıyorsunuz burada?'' dedi. ''Çiçek demeti mi?'' ''Evet, kahvaltı sofrası için. Nikolay Petrovic çiçek sever. Ama kahvaltıya daha çok var, bir yön çiçek. Sıcak bastırırsa dışarı çıkmak kolay olmaz diye şimdiden topladım. İnsan ancak bu saatlerde rahat bir soluk alabiliyor. Bu sıcaklar beni çok yoruyor. Gerçekten korkuyorum hastalanacağım diye. Olur mu öyle şey? Verin bakayım bana nabzınızı. Bazarov onun elini aldı. Hemen buldu nabzını ve saymaya kalkmadı hiç. 100 yaşına kadar yaşarsınız, dedi kadının nabzını bırakarak. Aman Tanrı göstermesin, dedi kadın. Neden? Çok yaşamak istemiyor musunuz? İsterim ama 100 yıl değil. Bir büyük annemiz vardı 85 yaşında. Zavallı ne duruma girdi. Bütün derisi karardı. Sağır, kambur oldu. Boyuna öksürürdü. Kendine bile yük oldu. Böyle yaşamak neye yarar? Genç olmak daha mı iyi? Elbette, değil mi? Neden daha iyiymiş? Söyleyin bakalım. Ne demek istiyorsunuz? Neden olur mu? İşte beni alın. Gencim, her şeyi yapabilirim. Giderim, gelirim, öteberi taşıyabilirim. Kimseye muhtaç olmam. Bundan iyisi olur mu? Ben aldırmam. Ha genç olmuşum, ha yaşlı. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz aldırmam diye? Olur mu hiç? Neler söylüyorsunuz siz? Peki, siz karar verin. Gençliğin bana ne iyiliği var? Tek başıma yaşıyorum, yapayalnız. Kendi yüzünüzden. Hayır, bu yalnız bana bağlı değil. Keşke halime acıyan birini bulabilseydim. Feniçka Bazarov'a baktı. Bir şey demedi. Kısa bir sessizlikten sonra ''Elinizdeki bu kitap ne?'' diye sordu. ''Bu mu? Bilim üstüne, çok yararlı bir kitap. Hala okuyup öğrenmeye çalışıyorsunuz demek. Yorulmuyor musunuz bundan? Siz her şeyi bilirsiniz diye düşünüyordum ben. Hayır, bilmem. Birkaç satır okuyun bakalım.'' ''Ne diye? Bir şey anlamam ki. Rusça mı?'' Feniçka ağır kitabı iki eliyle alırken sordu. ''Ne de büyükmüş.'' ''Evet, Rusça. Gene de anlamam bir şey.'' ''Anlıyorsunuz diye vermedim onu size. Okurken size bakmak istiyorum. Siz okurken burnunuzun ucu öyle sevimli oluyor ki.'' Krezot üstüne bir makaleyi alçak sesle heceleyen Feniçka gülmeye başladı ve kitabı bıraktı elinden. Kitap sıradan kaydı, yere düştü. ''Gülmenizi de seviyorum.'' dedi Bazarov. ''Bırakın bunu. Konuştuğunuz zaman da hoşlanıyorum. Küçük bir pınarın çağlamasına benziyor.'' Feniçka başını öteye çevirdi. ''Nesiniz siz, yok mu?'' diye mırıldandı, parmaklarıyla çiçekleri karıştırarak. ''Beni dinlemekten nasıl hoşlanabilirsiniz? Sizinle ne akıllı hanımlar olmuştur konuşan.'' ''Ah Feniçka, inanın bana, dünyanın bütün akıllı kadınları sizin küçük parmağınıza değmez.'' ''Bakın şimdi neler söylüyorsunuz?'' diye fısıldadı Feniçka ellerini kenetleyerek. Bazarov yerden kitabı aldı. ''Bu bir doktorluk kitabı, niçin atıyorsunuz?'' ''Doktorluk kitabı mı?'' diye tekrarladı Feniçka ona dönerek. ''Biliyor musunuz, bana Mitya için o damlayı verdiğinizden beri, hatırladınız mı? Öyle güzel uyuyor ki size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum gerçekten. Öyle iyi, öyle naziksiniz ki sahiden.'' Bazarov gülümseyerek ''Doktorlara yaptıkları iş ödenir değil mi?'' dedi. ''Siz de bilirsiniz, doktorlar çok açgözlüdür.'' Feniçka yüzünün üst yanına vuran aydınlıktan ötürü daha da kara görünen gözlerini kaldırdı. Onu şaka edip etmediğinden emin değildi. ''Hay hay, memnuniyetle Nikolay Petrovic'e söyleyeyim.'' ''Ne, para mı istediğimi sanıyorsunuz?'' diye sordu ona Bazarov. ''Hayır, benim sizden istediğim para değil.'' ''Ne öyleyse?'' ''Ne?'' diye tekrarladı Bazarov. ''Düşünün, bulun.'' ''Bulamam. Öyleyse ben söyleyeyim size. Ben o güllerden birini istiyorum.'' Feniçka güldü gene. Hatta ellerini sallaya sallaya. Bazarov'un isteği onca gülünç gelmişti. Buna hem gülüyor hem de gururlanıyordu. Bazarov ona bakıyordu dirençle. ''Hay hay'' dedi sonunda ve sıradan eğilerek gülleri çıkarmaya başladı. ''Hangisinden istersiniz? Kırmızı mı, beyaz mı?'' ''Kırmızı ama pek büyük olmasın.'' Feniçka doğruldu. ''Buyurun bunu'' dedi. Ama der demez çekti uzanan elini ve dudaklarını ısırarak kameraya'nın kapısına doğru baktı, kulak verdi. ''Ne oluyor?'' diye sordu Bazarov. ''Nikolay Petrovic mi?'' ''Hayır, tarlalara gitti o. Ben ondan korkmuyorum ki. Ama Pavel Petrovic, ben sandım ki...'' ''Ne sandınız?'' O orada diye düşündüm. Hayır, kimse yok. Alın. Fenichka gülüverdi Bazarov'a. Hep ürkerim ondan. Bir şey der diye değil, bir şey demez. Sadece bakar bana öyle anlamlı anlamlı. Siz de sevmiyorsunuz oyunu. Boyuna tartışıyorsunuz onunla, öyle değil mi? Ne üstüne olduğunu bilmiyorum ama onu sıkıştırdığınızı görüyorum şöyle şöyle. Fenichka Bazarov'un Pavel Petrovic'i nasıl sıkıştırdığını elleriyle gösterdi. Bazarov güldü. Eğer o üste çıkmaya başlasa beni tutar mıydınız? Nasıl olur? Kimse sizinle baş edemez ki. Öyle mi dersiniz? Ama ben öyle küçük bir parmak biliyorum ki istese beni tüy gibi düşürür. Ne parmağı o öyle? Nasıl? Bilmiyor musunuz? Bakın, bana verdiğiniz gül ne güzel kokuyor. Fenichka ince boynunu ileri doğru uzattı ve yüzünü çiçeğe yaklaştırdı. Başörtüsü omuzlarından kaydı. Başından hafifçe dağılmış, pırıl pırıl parlayan yumuşak siyah saçlar çıktı ortaya. Durun, onu ben de sizinle birlikte koklamak istiyorum, dedi Bazarov, eğildi ve onun aralık duran dudaklarından var gücüyle öptü. Kadın iki elini onun göğsüne dayayarak geri çekildi. Fakat karşı koyuşu öylesine zayıftı ki Bazarov öpüşünü yeniledi ve uzattı. Leylakların arkasından kuru bir öksürük duyuldu. Der demez Fenichka sıranın öbür ucuna kaçtı. Pavel Petrovic göründü. Hafifçe eğildi. Bir çeşit kötü sıkılganlıkla ''Ha, siz misiniz?'' dedi ve uzaklaştı. Fenichka hemen topladı bütün güllerini ve kameriyeden koşarak çıktı. Giderken ''Nasıl yaptınız bunu Bay Bazarov?'' diye fısıldadı. Gerçekten bir sistem vardı bu fısıltılı seste. Bazarov birkaç gün önce bulunduğu başka bir sahneyi düşündü ve utanç duygusuna aşağılatıcı bir sıkıntıya kaptırdı kendini. Ama sonra başını salladı, alaylı alaylı kutladı kendisini. Resmen Don Juanlar takımına katıldığı için ve odasına gitti. Bu sırada Pavel Petrovic bahçeden çıkmış ve ağır adımlarla yürüyerek koruya kadar gitmişti. Uzun bir süre kaldı orada. Kahvaltıya geldiğinde yüzü öylesine karanlık bir anlatıma bürünmüştü ki Nikolay Petrovic merakla hasta olup olmadığını sordu ona. Pavel Petrovic sakin sakin, "Biliyorsunuz, arada bir safra kesem tutar," diye karşılık verdi. 2 saat sonra Bazarov'un kapısını vurdu. "Bilimsel araştırmalarınızı kestiğim için özür dilerim," diye söze başladı. Pencerenin yanında bir iskemleye oturdu, iki elini fil dişi saplı bastonuna dayadı. Genellikle baston kullanmazdı oysa. "Ama 5 dakikanızı bana ayırmanızı rica etmek zorundayım. Fazla değil." "Bütün vaktim emrinizdedir," diye karşılık verdi Bazarov. Pavel Petrovic'in içeri girmesiyle yüzü bozulmuştu. "5 dakika yeter bana. Size bir şey sormak için geldim." "Bir şey mi soracaksınız? Hangi konuda?" "Dinleyecek durumdaysanız açıklayacağım. Kardeşimin evinde kalmaya geldiğiniz ilk günlerde ve benim kendimi sizinle konuşmak zevkinden yoksun bırakmadığım sıralarda sizin birçok konudaki düşüncelerinizi duymak fırsatını elde etmiştim. Ama belleğim beni yanıltmıyorsa ne benimle olan ne de benim yanımda geçen konuşmalarınızda teke tek çatışma ya da genellikle düello konusuna değinilmedi. Bu konudaki görüşlerinizi sorabilir miyim?" Pavel Petrovic'i karşılamak üzere ayağa kalkmış olan Bazarov masanın kenarına ilişti ve kollarını kavuşturdu. "Görüşüm şu," diye karşılık verdi. "Kuramsal açıdan düello saçmadır. Fakat pratik bakımdan tümden başka bir sorun. Eğer yanlış anlamadımsa düello konusunda kuramsal görüşünüz ne olursa olsun pratikte karşılığını istemeden kendinize hakaret edilmesine katlanamazsınız, değil mi?" "Ne demek istediğimi tam anladınız." "Çok güzel efendim. Bunu söylediğinizden ötürü çok memnunum. Sözleriniz beni belirsiz bir durumdan kurtardı şeyde." "Kararsızlıktan demek istiyorsunuz." "Tam öyle. Sizin anlayacağınız yoldan anlatmak istiyorum düşüncemi. Ben lafazan bir adam değilim. Sözleriniz beni can sıkıcı bir zorunluluktan kurtardı. Sizinle düello etmeye karar verdim." Bazarov'un gözleri fal taşı gibi açıldı. "Benimle mi?" "Evet, sizinle." "Allah Allah, nedenmiş?" "Nedenini anlatabilirdim size," diye başladı Pavel Petrovic. "Ama bu konuda susmayı yeğliyorum. Benim görüşümce siz burada istenmiyorsunuz. Size katlanamam. Sizden nefret ediyorum. Ve bu kadarı yetmezse..." Pavel Petrovic'in gözleri ateş saçıyordu. Bazarov'un gözleri de parladı. "Çok iyi öyleyse," dedi ağır ağır, sözcüklere basa basa. "Fazla açıklamalara lüzum kalmadı. Demek şövalyelik ruhunuzu benim üzerimde denemeyi düşünüyorsunuz. Bu zevki size vermeyebilirdim ama öyle olsun. Size çok minnettarım diye karşılık verdi Pavel Petrovic. Ve şimdi umarım ki bu çağrımı beni başkaca ağır yollar kullanmak zorunda bırakmadan kabul edersiniz. Daha açığı elinizdeki bastonu demek istiyorsunuz öyle mi? Dedi Bazarov soğukkanlı. Çok haklısınız. Bana hakaret etmeye hiç hakkınız yok. Öylesi pek de tehlikesiz olmazdı sizin için. Centilmen olarak kalabilirsiniz. Ben de bir centilmen gibi düello çağrınızı kabul ediyorum. Çok güzel dedi Pavel Petrovic bastonunu köşeye koyarak. Şimdi kısaca düellonun koşulları üzerinde durabiliriz. Ancak daha önce şunu öğrenmek istiyorum. Benim düello çağrıma yol açmaya yarayacak hafif bir kavganın gereğine formalite olarak lüzum görür müsünüz? Hayır, formalitesiz olsun daha iyi. Ben de öyle derim. Düellomuzun gerçek nedeni üzerinde durmayı da yersiz bulduğumu söyleyeyim. Birbirimizden nefret ediyoruz. Bu kadarı yetmez mi? Yetmez olur mu dedi Bazarov alay ederek. Düellonun somut koşullarına gelince tanıklarımız olamayacağına göre hem nereden bulacağız? Bu yüzden size şunu önermekle şeref duyarım. Yarın sabah erkenden dövüşelim. Söz gelişi saat 6'da. Korunun arkasında tabanca ile 10 adımdan. 10 adım mı? Öyle olsun. Birbirimizden 10 adım uzaklıkta da nefret edebiliriz. 8 adım da olabilir dedi Pavel Petrovic. Olabilir. Neden olmasın? İkişer kez ateş edeceğiz. Önlem olarak ikimiz de cebimize birer mektup koyalım. Ölümümüzden kendimizi sorumlu tutan. İşte bu konuda tümden ayrılıyorum sizden dedi Bazarov. Çok fazla Fransız romanı kokuyor. Biraz tatsız. Belki ama kabul edersiniz ki cinayetle suçlandırılmak hoş bir şey olmaz. Kabul. Ancak bu kötü suçlamadan korunmanın bir yolu var. Düello tanıklarımız olmayacak ama bizi gören birini bulabilirdik. Kimi? Sorabilir miyim? Piotr neden olmasın? Hangi Piotr? Kardeşinizin uşağı. Bugünkü kültürün doruğuna varmış bir adam. Bu gibi olaylarda istenen rolü gerektiği gibi oynayabilir. Bana kalırsa şaka ediyorsunuz sayın bayım. Hiç de değil. Önerimin üzerinde gereğince durursanız onun çok sade bir mantığa dayandığı sonucuna varırsınız. Cinayet gizli kalmaz. Ama ben Piotr'u yolunca hazırlayıp savaş alanına getirme işini üstüme alabilirim. Şakada direniyorsunuz dedi Pavel Petrovic iskemlesinden kalkarak. Ama nezaketle verdiğiniz olumlu karşılıktan sonra daha fazla direnmeye hakkım yok. Demek her şey düzenlendi. Aklıma gelmişken sorayım. Tabancalarınız var mı? Tabancam nasıl olur? Ben savaşçı değilim. Öyleyse benimkini öneriyorum size. İnanın ki onları 5 yıldır kullanmadım. Yürek ferahlatıcı bir haber. Pavel Petrovic bastonunu aldı. Şimdi artık sayın bayım, size teşekkür etmekten, sizi çalışmalarınızla baş başa bırakmaktan başka bir iş kalmıyor bana. Sizi selamlamakla şeref duyarım. Bazarov konuğunu kapıya kadar uğurlarken, yeniden buluşma mutluluğuna erinceye kadar güle güle sayın efendim dedi. Pavel Petrovic dışarı çıktı. Bazarov bir an durdu kapıda. Sonra birden, hay Allah dedi, bu ne incelik, bu ne budalalık. Ne komedi oynadık ama. Art ayakları üstünde dans eden oyuncu köpekler gibi. Ama reddetmek olacak şey değildi. %100 kaldırır bastonu, vururdu bana. O zaman da... Bunu düşünmek sararttı Bazarov'un yüzünü. Bütün gururu ayaklandı. O zaman da kedi yavrusu gibi boğazlamam gerekecekti onu. Mikroskobunun yanına döndü. Fakat yüreği atıyordu. İnce gözlem için gerekli sükunet yok olmuştu. Bugün bizi görmüş olacak diye düşündü. Ama kardeşi hesabına mı böyle davrandı gerçekten? Sonra da bir öpücük bunca önemli mi? Bunun arkasında başka bir şey olmalı. Bak sen, sakın bu aşık olmasın kadına. Elbette aşık, gün gibi açık bir şey bu. Amma da karışık iş. Evet, kötü oldu diye karar verdi sonunda. Neresinden bakarsan bak kötü bir iş bu. Önce beynimin patlaması tehlikesi var. Sonra da ne olursa olsun buradan çekip gitmek gerekecek. Oysa Arkadi var. Sonra da o inek Nikolay Petrovic. Kötü bir iş bu, kötü. Gün bir çeşit tatsızlık ve ağırlık içinde sakin geçti. Feriçka'dan ise ne bir ses ne bir nefes. Deliğine girmiş küçük bir fare gibi odasına kapandı. Nikolay Petrovic sıkın görünüyordu. Büyük umutlar bağladığı buğdayına hastalık bulaştığını yeni haber vermişlerdi. Pavel Petrovic'in soğuk nezaketi herkesi, Prokofiç'i bile eziyordu. Bazarov babasına mektup yazmaya başladı. ama sonra yırttı, masanın altına attı. Ölürsem diye düşündü, duyarlar öldüğümü. Ama ölmeyeceğim. Hayır, bu dünyada daha çok yiyeceğim ekmek var. Piotr'a ertesi sabah ortalık ağır ağırmaz önemli bir iş için gelip kendisini görmesini buyurdu. Piotr da bundan Bazarov'un kendisini alıp Petersburg'a götürmek istediği anlamını çıkardı. Bazarov geç yattı ve gece karmakarışık düşler içinde çırpındı. Bu düşlerde boyuna Bayan Odinsov görünüyordu ona. Bir bakıyorsun annesi oluveriyordu. Arkası sıra kara bıyıklı bir kedi yavrusu izliyordu onu. Kedi yavrusu Feniçka'ydı. Sonra Pavel Petrovic'i gördü önünde. Ne yapsa çarpışmak zorunda olduğu koca bir orman gibiydi. Saat 4'te Piotr uyandırdı onu. Hemen giyindi Bazarov ve onu da yanına alıp dışarı çıktı. Taptaze bir sabahtı. Açık mavi gökte kuzu yünleri gibi küçücük benekli bulutlar uçuşuyordu. Yaprakların otların üstünü güzel çiğ taneleri örtmüştü. Örümcek ağları üzerinde bunlar gümüş gibi parlıyordu. Nemli kara toprak hala şafağın gül pembesi renkleriyle kırmızıya çalmış görünüyordu. Gökyüzünün her yanından tarla kuşlarının ötüşleri geliyordu. Bazarov koruya kadar yürüdü, gölgelik bir yerde oturdu ve ancak sonra açtı Piotr'a ondan ne tür bir hizmet beklediğini. Eğitilmiş uşak ölecek gibi korktu. Fakat Bazarov biraz ötede durup bakmaktan başka bir şey yapmayacağına ve bu yüzden hiçbir türlü suçlandırılmayacağına inandırarak onun korkusunu dağıttı. Bir düşün diye ekledi. Ne önemli bir rol oynayacaksın. Piotr ellerini açtı, ayaklarına baktı ve korkudan benzi yemyeşil uzanıp bir kayın ağacına dayandı. Marino'dan gelen yol korunun yanından geçerdi. Bir gün öncesinden beri ne bir tekerlek ne bir insan ayağı bastığı için üstü hafif bir tozla kaplıydı bu yolun. Bazarov yola bakmaktan kendini alamıyordu. Otları koparıp çiğniyor ve boyuna kendi kendine ne budalalık diye söyleniyordu. Sabah serinliği birkaç kez ürpertti onu. Piotr somurtarak bakıyordu ona ama Bazarov karşılık olarak gülüyordu, korkmuyordu. Yoldan nal sesleri geldi. Bir ağacın ardından bir köylü belirdi. Birbirine bağlı iki atı sürüyordu. Bazarov'un önden geçerken garip garip şapkasını çıkarmadan baktı. Bu durumun Piotr'u rahatsız ettiği besbelliydi. Ona bir uğursuzluk gibi gelmişti bu. İşte erken kalkan biri daha diye düşündü Bazarov. Ama onunki iş için. Bizse... Sanırım beyefendi geliyor diye fısıldadı Piotr birden. Bazarov başını kaldırdı ve Pavel Petrovic'i gördü. Sırtında satrançlı ince bir ceket, ayağında kar gibi beyaz bir pantolon vardı. Yoldan aşağı hızlı hızlı geliyordu. Koltuğunun altında yeşil çuhaya sarılı bir kutu vardı. Özür dilerim, sizi beklettim galiba dedi. Önce Bazarov'u, sonra da o anda bir düello tanığı durumunda olduğu için saygıyı hak eden Piotr'u selamladı. Üzülmeyin diye karşılık verdi Bazarov. Biz de yeni geldik. Ya, öyleyse çok iyi. Pavel Petrovic çevresine bakındı. Kimseler yoktu. Kimseler karışmayacak bize. Başlayalım mı? Hay hay. Soracağınız başka bir şey yok sanırım, değil mi? Pavel Petrovic kutudan tabancaları çıkararak siz doldurmak ister misiniz diye sordu. Hayır, siz doldurun. Ben adımlayayım. Benim adımlarım sizinkilerden uzundur diye ekledi Bazarov gülümseyerek. Bir, iki, üç. Piotr, affedersiniz efendim diye kekeledi zar zor. Sıtmaya tutulmuş gibi titriyordu. Nasıl emredersiniz? Ama ben buradan az öteye gidiyorum. Dört, beş. Tamam, yollan dostum, yollan. Bir ağacın arkasında da durabilirsin. Kulaklarını tıkayabilirsin ama gözlerini kapama. Eğer birimizden biri yere düşerse koş kaldır onu. Altı, yedi, sekiz. Bazarov durdu. Yeter mi? Diye sordu Pavel Petrovic'e dönerek. Yoksa iki adım daha atayım mı? Nasıl isterseniz diye karşılık verdi öteki, ikinci kurşunu sürerek. Oldu, iki adım daha gidelim diyerek Bazarov çizmesinin topu ile yere bir çizgi çekti. Bu da sınır olsun. Ha, her birimiz sınırdan kaç adım geriye gideceğiz? Bu da önemli bir sorun. Dün bunu konuşmadık. 10 adım bence diye karşılık verdi Pavel Petrovic iki tabancayı Bazarov'a uzatarak. Lütfen tabancanızı seçer misiniz? Lütfediyorum. Fakat şunu kabul etmelisiniz ki Pavel Petrovic, bizim düellomuz saçma denecek kadar görülmemiş bir şey değil mi? Şu tanığımızın suratına bakın bir. Hala şakaya vuruyorsunuz diye karşılık verdi Pavel Petrovic. Düellomuzun garip olduğunu yadsımıyorum. Fakat size şunu bildirmeyi de görev sayıyorum ki ben sizinle ciddi olarak çatışma niyetindeyim. Anlayana ne mutlu. Birbirimizi yok etmeye ikimizin de kararlı olduğumuzdan kuşkum yok. Ama neden gülmeyelim de yararlı ile güzel birleştirmeyelim? Bakın siz bana Fransızca söylüyorsunuz, ben sizi Latince karşılıyorum. Ben ciddi olarak dövüşeceğim diye tekrarladı Pavel Petrovic ve yerine yürüdü. Bazarov ise sınırdan 10 adım saydı ve orada durdu. Hazır mısınız diye sordu Pavel Petrovic. Tam olarak. Başlayalım. Bazarov ağır ağır ilerledi ve Pavel Petrovic ona doğru yürüdü. Sol elini cebine sokmuştu. Sağ eliyle tabancanın namlusunu yavaş yavaş kaldırıyordu. Bazarov tam da burnuma nişan alıyor diye düşündü. Gözlerini de nasıl hırsla kısıyor haydut. Hiç de tatlı bir duygu değil. Ben de gözlerimi onun saat kösteğine dikeyim. Bazarov'un kulağının dibinde bir şey vınladı ve o anda kısa bir patlama oldu. Duydum. Öyleyse bir şeyim yok. Bu düşünce o anda geçmişti kafasından. Bir adım daha attı ve nişan almadan tetiği çekti. Pavel Petrovic hafifçe sarsıldı ve baldırını tuttu. Beyaz pantolonundan aşağı kan damlamaya başladı. Beni sınır çizgisine kadar çağırmaya hakkınız var dedi Pavel Petrovic. Sadece sıyrık bu. Anlaşma gereğince ikimizin birer kez daha atış hakkımız var. Lütfedin de onu başka sefere bırakalım diye karşılık verdi Bazarov ve gittikçe rengi solmaya başlayan Pavel Petrovic'i kollarına aldı. Ben artık düelloğcu değilim, doktorum. Her şeyden önce yaranıza bakmam gerek. Piotr, gel buraya Piotr. Hangi deliğe girdin? Saçmalık etmeyin. Yardıma ihtiyacım yok dedi Pavel Petrovic silkinerek. Ve biz gene... Bıyığını çekiştirmeye kalktı fakat kolu düştü, gözleri kaydı ve kendinden geçti. Bazarov elinde olmayarak bak şimdi bayıldı. Sonra dedi ve Pavel Petrovic'i otların üstüne yatırdı. Yarayı görelim bakalım. Mendilini çıkardı, kanı sildi. Yaranın çevresini yoklamaya başladı. Kurşun derine gitmemiş. Ancak bir kas, vastus extermus zedelenmiş. 3 haftaya kalmaz dans bile edersin oğlum. Ya bayılma ne oluyor? Aman bu isterik insanlar, ne de inceymiş derisi. Öldü mü? Diye titrek bir sesle fısıldadı arkasından Piotr. Bazarov arkasına baktı. Çabuk git de su getir dostum. Merak etme, ikimizi de yollar öteki dünyaya. Ama eğitilmiş uşak Bazarov'un sözlerini anlamıyormuş gibi yerinden kımıldamıyordu. Pavel Petrovic yavaşça açtı gözlerini. Ölüyor diye mırıldandı Piotr ve haç çıkarmaya başladı. Yaralı beyefendi zorlanmış bir gülümsemeyle Bazarov'a haklıymışsınız ne budala bir surat dedi. Git de su getir Allah belanı versin diye bağırdı Bazarov. İstemez sadece bir anlık bir baş dönmesi. Kalkmama yardım edin. İşte oldu. Bu sıyrık bağlanmak ister sadece. Eve yürüyerek gidebilirim. Olmazsa bir araba yollayabilirsiniz. Uygun görürseniz düelloyu yineleriz. Çok kibar davrandınız. Bugün bunu bilin. Geçmişin üzerinde durmanın gereği yok dedi Bazarov. Geleceğin de öyle. Bunlar için kafanızı yormayın. Çünkü buradan hemen çekip gitmeye karar verdim. Şimdi bırakın da ayağınızı sarayım. Yaranız tehlikeli değil ama kanı durdurmak her zaman için gereklidir. Daha önce şu canlı cenazeyi ayıltmalı. Bazarov Piotr'u yakasından tutup sarstı ve onu araba getirmeye yolladı. Pavel Petrovic, dikkat et kardeşimi telaşlandırma diye tembih etti ona. Burada olup bitenler üstüne ağzından sakın bir şey kaçırma. Piotr tam yol uzaklaştı. O araba getirmek için koşa dursun, iki hısım yerde oturuyor ve konuşmuyorlardı. Pavel Petrovic Bazarov'a bakmamaya çalışıyordu. Onunla konuşmak niyetinde değildi hala. Kibirliliğinden, başarısızlığından utanıyordu. Olayın daha iyi bir biçimde sonuçlanmayacağını bildiği halde başlattığı bütün bu işlerden ötürü utanıyordu. Hiç olmazsa artık burada kalmayacak diye avutuyordu kendini. Buna da şükür. İkisi arasındaki sessizlik sürüp gidiyordu ağır ve sıkıcı. Böyle bir karşılıklı anlaşma dostlar arasında tatlıdır da düşman arasında çok tatsızdır. Hele böyle olanı biteni tartışmak ya da dost olanağının kalmadığı yerde. Bazarov sonunda ayağınızı çok sıkı sarmadım ya diye sordu. Hayır çok iyi çok güzel diye karşılık verdi Pavel Petrovic biraz durduktan sonra. Kardeşim kolay kanmaz. Politika tartışmasından oldu diyelim ona. Çok güzel diye doğruladı Bazarov. Bütün İngiliz hayranlarına sövüp saymaya başladığımı söyleyebilirsiniz ona. Çok iyi. Peki şu adam ne düşünür dersiniz bizim için?" diye sürdürdü Pavel Petrovic. Düellodan önce birbirine bağlı iki atla Bazarov'un önünden geçmiş olan ve şimdi geri dönerken beyefendileri görüp şapka çıkaran köylüyü göstererek. "Kim bilir?" diye karşılık verdi Bazarov. "Belki de hiçbir şey düşünmez. Rus köylüsü Bayan Radcliffe'in, Anna Ward Radcliffe, İngiliz romancısı. Dediği gibi anlaşılmaz bir yaratıktır." "Ya, demek sizin için bu konuda," diye söze başladı Pavel Petrovic. Sonra birden dedi ki, "Bakın şimdi, ne budalalıktır bu Piotr'un yaptığı. Kardeşim dört nala buraya geliyor." Bazarov başını çevirdi ve arabada solgun bir yüzle oturan Nikolay Petrovic'i gördü. Nikolay Petrovic araba durmadan yere atladı ve ağabeyine doğru koştu. "Nedir bu?" diye bağırdı heyecanla. "Bay Bazarov, ne demek bu?" "Bir şey yok," diye karşılık verdi Pavel Petrovic. "Seni yok yere telaşlandırmışlar. Bay Bazarov'la saçma bir tartışmaya girdik. Ben de bu yüzden saçma bir ceza gördüm." "Ne içindi bu tartışma Allah aşkına?" "Nasıl anlatayım? Bay Bazarov, Sir Robert Peel'e saygısızca dil uzattı. Hemen söyleyeyim ki bütün suç bende. Bay Bazarov çok iyi davrandı. Onu düelloya çağıran benim. Ama üstün başın kan içinde. Yoksa damarlarımda su mu var sanıyordun? Ama kan kaybetmem benim için çok iyi gerçekten. Öyle değil mi doktor? Hadi şimdi beni arabaya götür. Üzücü düşüncelere de kaptırma kendini. Yarına bir şeyim kalmaz. Hah, oldu, güzel. Hadi gidelim arabacı." Nikolay Petrovic arabanın yanından yürüyerek geliyordu. Bazarov ise olduğu yerde kalmıştı. "Sizden ağabeyime bakmanızı rica edeyim," dedi Nikolay Petrovic. "Kentten başka bir doktor getirinceye kadar." Bir saat sonra Pavel Petrovic bacağı güzelce sarılmış bir halde yatağında dinleniyordu. Bütün ev halkı birbirine girmişti. Feniçka bayıldı. Pavel Petrovic özellikle Bazarov ile gülüp şakalaşırken Nikolay Petrovic sessiz sessiz ellerini ovuşturuyordu. Pavel Petrovic güzel beyaz bir keten gömlek, şık bir sabah ceketi giymişti. Başında fes vardı. İstorların indirilmesine müsaade etmemişti. Yemekten, içmekten alıkonacağını düşünüp şaka yollu itirazlarda bulunuyordu. Ama gece ateşi çıktı. Başına ağrı girdi. Bunun üzerine kentten doktor çağrıldı. Nikolay Petrovic ağabeyini dinlememiş, Bazarov da dinlemek istememişti. Genç adam hemen bütün gün ters ve öfkeli odasında dolaşmış, yaralıya arada bir kısaca yaklaşmıştı. Bir iki kez Feniçka ile karşılaştı ama kadın korku içinde uzaklaştı ondan. Gelen doktor sakinleştirici şuruplar verdi ve Bazarov'un tanımladığı gibi hiçbir tehlike bulunmadığını söyledi. Nikolay Petrovic doktora kardeşinin dikkatsizlikle kendi kendisini yaraladığını anlattı. Doktor buna "ya" diye karşılık verdi. Ama eline 25 gümüş ruble sıkıştırılınca "şaşılacak şey, elbet bu gibi şeyler sık sık oluyor," dedi. Evde kimse yatmadı, soyunmadı. Nikolay Petrovic ikide bir ayaklarının ucuna basarak ağabeyinin odasına geliyordu. Gene ayaklarının ucuna basarak dışarı çıkıyordu. Pavel Petrovic dalıyor, hafifçe inliyor ya da kardeşine Fransızca "sen yat," diyor, içecek bir şey istiyordu. Bir seferinde Nikolay Petrovic Feniçka ile limonata yolladı ona. Pavel Petrovic limonatayı son damlasına kadar içerken gözlerini kadından ayırmadı. Sabaha karşı ateş biraz yükseldi ve hasta saçmalamaya başladı. Önce birbirini tutmaz sözler söyledi Pavel Petrovic. Sonra birden gözlerini açıp kardeşinin üzerine eğilmiş kaygıyla kendisine baktığını görünce "Feniçka'nın Neli'ye benzer bir yanı var değil mi Nikolay?" diye mıldandı. "Hangi Neli'ye Pavel?" "Bunu nasıl sorabilirsin? Prenses R'ye elbet. Kim olacak? Özellikle yüzünün üst yanı. Aynı soydan." Nikolay Petrovic karşılık vermedi ama bir insanda eski tutkuların canlı kalmasına şaştı için. "Ah, o yaramazı nasıl severim," diye inledi Pavel Petrovic, ellerini kederli kederli başının altına koyarak. Bir iki dakika sonra da "hiçbir küstahın ona dokunmasına dayanamam," diye mırıldandı. Nikolay Petrovic sadece göğüs geçirdi. Bu sözlerle kime alıştırma yapıldığından kuşkulanmamıştı. Bazarov ertesi sabah 8'de hastayı görmeye geldi. Eşyasını toplamış, kurbağalarını, böceklerini, kuşlarını salıvermişti. Nikolay Petrovic onu karşılamak üzere ayağa kalkarken "veda etmeye mi geldiniz?" diye sordu. "Evet." Sizi anlıyorum. Duygularınızı saygıyla karşılıyorum. Zavallı kardeşim suçlu elbet. Cezasını da gördü. Sizin başka türlü davranamayacağınızı anlattı bana. Bu düellodan kaçınamayacağınızı kabul etmeye hazırım. Görüşleriniz arasındaki sürekli çatışma bunu yeterince açıklıyor. 4. kaset, 2. yüzün sonu.